Aslında bugün bu noktaya gelinceye kadar pek çok işaret vardı. Bütün tapınmalar olsun, Rabbin sofrası sırasında olsun ve peygamberlik sözleri olsun bizi bu noktaya kadar taşıdı. Ve kutsal ruhun varlığını hep birlikte hissettik. Çünkü bir takım izler vardı, işaretler vardı ve bu sözler onun ifadesiydi. Aslında ben de bu konu üzerinde düşünüyordum. Ve demek ki bizleri toplu olarak kutsal ruhu etkisi altında olduğumuzu bir kez daha yaşamış oldum. Çünkü ben şöyle başlamak istiyordum. Hansel ve Gretel'in öyküsünü bilir misiniz? Kötü cadı veya üvey anne her neyse çocukları ormana atar. Ama çocuklar geri dönebilmek için yerlere küçük işaretler bırakırlar taşlardan ve eve dönerler. Aslında Tanrımız da bizlere eve dönüş yolunu bu şekilde gösterdi. Ve bütün izler ve işaretler özellikle kutsal kitabımızdakiler işte insanlığın tarihi, İsrail'in tarihi, Hristiyanların tarihi veya bizim tarihimiz hepsi bunun içinde ve burada izler var. Bizleri yeniden eve götürecek olan izler bu kitabın içinde. Ve bunlar Tanrı tarafından yerleştirildi, konuldu ta yüzyıllar öncesinden ve Tanrı'nın büyük planı vardı bizleri kurtarmak için. İşte o planın izleri ve bugünkü konuşmamız da bunun üzerinde olacak. Eve ait olduğumuz yere dönüş diyoruz. Yani koptuğumuz, kendi irademizle koptuğumuz, yanlış seçimimizle koptuğumuz yere dönüş öyküsü. Ve bu öykü bir şeyin etrafında dönüyor. O da İsa Mesih ve kutsal çarmıh. Çünkü bir ağaçta başlamıştı. Gene bir ağaçta sona erecekti. Şimdi ilk ayetimizi alalım. Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi. İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu. Tanrı kuzusu olarak gördü İsa Mesih'i ve onu bu şekilde tanımladı. Yani dünyanın günahını, insanın günahını yüklenecek olan Tanrı kuzusu kanını akıtacak olan ve bu kutsal kanıyla insanları arıtıp temizleyip tekrar geri döndürecek olan Tanrı'nın kuzusu. Biliyoruz ki Yahya İsa Mesih'i bir nehirde vaftiz etti, sudan geçirdi. Ve İsa Mesih de bir kral oğluydu. Göklerdeki babamızın biricik evladı bir kral oğluydu. Bu şekilde geldi. Ama Yahya onu görünce işte dedi dünyanın günahlarını temizleyecek olan Tanrı kuzusu. Bir kurban olarak gördü onu. Az önce paylaştığımız, Rabbin sofrasında paylaştığımız kutsal kanın sahibi olan ve onun aracılığıyla insanlığı kurtaracak olan Tanrı kuzusuydu. O anki kimliği işte buydu. Ama ortada temizlenmesi gereken bir suç varsa, bir günah varsa ve insan buna bulaşmışsa bu mutlaka temizlenmelidir. Çünkü Rabbin huzuruna başka türlü çıkılamayacaktır. Hiçbir suçu cezasız bırakmayacağını Tanrı bizzat söylemiştir. Ve suç belliydi. Açgözlülük, Tanrı'nın kimliğiyle ilgili bir hakarete dönüştü. Ve onun iradesinin dışında bir eyleme dönüştü. Bu kıskançlığı da içeriyordu, hırsızlığı da içeriyordu. Bugün bildiğimiz, yaşadığımız bütün kötülüklerin, bütün suçların anası o gün Tanrı'nın bahçesinde işlendi. Ve bu suretle insan kendisini Tanrı'dan ve onun düzeninden kopardı. ve Tanrı'nın hakimiyetini tanımadığını, kendisine çok daha güzel bir gelecek kurabileceğine inandı. Tanrı'nın söylediği her şey doğru olmayabilir dedi. Ben daha iyisini kendi aklımla yapabilirim. İşte bu bir başkaldırıydı ve ağacın altında işlenmişti. Ağaç bunun simgesiydi. Ve iş burada başladı. İnsan lanete uğrayıp günahın kölesi haline geldi. Biraz önce dedik ki bu Tanrı'ya başkaldırı yoluyla kendisine daha iyi bir gelecek kurabileceğine inanan insanın işiydi. Ama insan o günahın kölesine dönüştü. Aslında ilginç değil mi? Uyuşturucu da böyle bir şeydir mesela. Kafam daha iyi olsun diye uyuşturucu alırsanız ya da aşırı miktarda alkol kullanırsanız günün birinde onun esiri ve kölesi haline gelirsiniz ve artık bütün yaşantınız o uyuşturucuyu veya alkolü tekrar bulabilmek uğruna harcanır. Aslında insan mükemmel olarak yaratılmıştır. Yani kafamız olması gereken en mükemmel halde aslında. Daha iyisini yapayım deyip de uyuşturucu kullanırsak o var olan yapıyı bozmuş oluyoruz. Ve kendimizi aslında bir köleliğe doğru sevk etmiş oluyoruz. Evet, ilaç yoluyla, kimyasal maddelerle hastalıkları iyileştirebiliriz ama kendimizi daha iyi bir insan yapmak mümkün değil. Çünkü biz mükemmel olarak yaratıldık. Her şeyimiz mükemmel olarak işlerken kendimiz bu düzeni bozduk ve tanrısal sistemin dışına çıktık. Şöyle bir şey geliyor benim aklıma hep bunu anlatırken. SimCity diye bir oyun var, bilir misiniz? Değil mi? Çok güzel bir oyun. Ben de çok severim. Şehirler kurarsınız, insanlar en güzel şekilde yaşasın diye. İşte okullar, bahçeler yaparsınız. İşte nüfusun artması iyidir. Daha büyük bir şehir olur. Oyunun amacı da bu zaten. Sonu olmayan bir şey. Ama işte Tanrı da böyle diyelim ki bir SimCity gibi bir yer kurdu bizler için ve bizleri içine yerleştirdi. En güzel bahçeyi, en güzel okulları, en güzel şeyleri, olanakları sağladı. Ama ne gördü? İnsanlar birbirini öldürüyor. Birbirlerine kötü davranıyorlar. Suç aldı, yürüdü. Savaşlar var. Yani SimCity'yi düşünürsek sanki oyuna bir virüs girdi. Ve her şeyi bozuyor. Bütün sistemi bozuyor. Hatta bilgisayarı da bozacak. Diğer dosyalara sıçrayacak ve her şeyi mahvedecek. Şimdi ne yapılabilir? Oyunu silersiniz. Bilgisayarı kapatırsınız, formatlarsınız, içinde hiçbir şey kalmaz. Kurtarabildiğinizi kurtarırsınız. Mesela Tanrı böyle yapabilirdi. Yarattığı bir dünyayı tümüyle yıkabilirdi. İnsanı da yok ederdi. İş biterdi. Ama o ne yaptı? Karşı bir yazılım diyelim. Bir virüs temizleyici gibi düşünürsek çalıştırmaya başladı. İşte Tanrı'nın planı dediğimiz şey bu. Yani sistemi bozmadan, İnsanı yok etmeden dünyayı tekrar kurtarıp, temizleyip, tekrar kendisini yarattığı gibi, ilk günkü gibi tertemiz işler hale getirecek bir sistem kurdu. İşte dünyayı günahtan kurtaracak olan kuzu da bu planın son hamlesiydi diyebiliriz. Tanrı'nın uzun yıllardır, yani yaratılıştaki düşüşten sonra tekrar insanlığı kendi huzuruna çekene kadar bir plan işletti ve planın işte odak noktası o Tanrı kuzusunun dünyaya gelişiydi. Dünyayı günahtan kurtaracak olan kuzu oydu. Bütün izler o ana kadar döşendi sırf bu an için. İnsan kölelikten nasıl kurtuldu? İsterseniz bu sistemi resetleme işini, yani insanın günahın kölesinden nasıl kurtulduğunu, mesela sembolik olarak hem de tarihsel bir gerçeklik olarak nasıl yaşandığını görmek için bir Mısır'a bakalım. İnsanoğlu biliyoruz ki Mısır'a yerleşti ve Mısır'dayken köle oldu İsrailoğulları. Mısır halkının ve Mısır firavununun kölesi oldu. Çok ağır işlerde çalışıyorlardı. Çok zor şartlarda yaşıyorlardı. ve çok kalabalıktılar. O zaman bir adam çıktı ortaya. Nehirden gelen bir adam, sulardan geçerek geldi. Ve kral oğlu gibi büyüdü çünkü onu prenses buldu nehirde. Ve saraya götürdü. Kralın oğlu olarak büyüdü bu adam. Ve halkını kölelikten kurtarma işi o zaman ona verilmişti Tanrı tarafından. Tanrı dedi ki git Firavun'a söyle bu halkı serbest bıraksın. Ama ekonomik olarak bu Mısır'a bir yıkım olacaktı. Bir sürü köleleri kaybedeceklerdi. Firavun buna yanaşmadı. Ve Tanrı Mısır yola gelinceye kadar 10 tane felaket gönderdi birbiri ardına. Şimdi burası da ilginç. 10 tamamlanma sayısıdır. 10 olur ve yeni düzen başlar. Sembolik olarak 10 tamamlayıcıdır. Yani Tanrı bir düzen, bir sistem tamamlanana kadar o insanları bekledi. Başka bir belirti, başka bir belirti, başka bir belirti göndererek insanları doğruyu bulmaları ve kendine yönelmeleri için bekledi. Bekledi, bekledi. Aslında bugünkü yaşadığımız hayatta işte budur. Tanrı bir takım belirtiler verir ve bekler insanlar kendisine tekrar geri dönsünler ve yanlışı bıraksınlar diye. Evet, Tanrı sabırlıdır. Bekledi, bekledi. Ve bir gün Musa'ya şöyle dedi. Çıkış 12'ye 5. Koyun ya da keçilerden seçeceğiniz hayvan kusursuz, erkek ve bir yaşında olmalı. Ayın 14'üne kadar ona bakacaksınız. O akşamüstü bütün İsrail topluluğu hayvanları boğazlayacak. Hayvanın kanını alıp etin yeneceği evin yan ve üst kapı sövelerine sürecekler. Çünkü o gece Tanrı'nın gazabı Mısır'ın üstünden geçecekti. Tanrı'nın gazabı korkunç bir şey. Bütün evlerden ölü çıkacaktı. İlk doğan herkesi Tanrı alacaktı. İsrail'in kurtuluşu için Tanrı bunu söyledi. Bir kurban kesin, kanını alın, kapının sövelerine sürün, yan ve üst. Söve nedir derseniz, mesela şu kapının işte çerçevesi diyelim. Tabii ki dış kapı olduğunu düşünmeliyiz. Ve Tanrı kurban için bir takım kriterler getirmişti. Bunlar da bizim için aslında kafa karıştırıcı olabilir. Neden kusursuz olsun kurban? İşte keselim, sürelim, öyle değil. Çünkü Tanrı kusursuzdur ve kusursuz bir kurban ister. Biraz önceki konuyu düşünürsek işte Tanrı'nın mükemmel kuzusu diyordu. Gördüğü zaman Yahya. İşte Tanrı'nın İsrail'e bir belirti olarak çok daha önceden söylediği şey de buydu. Kurban kusursuz olmalı. Bana vereceğiniz işaret kusursuz olmalı. Sizi böyle tanıyacağım demişti. Çünkü Tanrımız kusursuzdur ve onun yüceliğine kusursuz olmak yakışır. O zaman insan kendisini kusursuzluğa doğru yöneltmeli. Tanrı dedi ki Mısır'dan geçeceğim, hem insanların hem de hayvanların, bütün ilk doğanlarını öldüreceğim. Mısır'ın bütün ilahlarını yargılayacağım. Ben Rabbim. İşte bunu ciddiye alan veya dinleyen olursa Rab onu koruyacak, bir kenara ayıracaktı. Ama hala kendi bildiği yolda diretenler olursa onlar da Tanrı'nın öfkesiyle yüzleşmek zorunda kalacaklardı. Çünkü Rabbimiz bizler adına bizlerin intikamını da alan bir Tanrı'dır aynı zamanda. 13. ayet. Bulunduğunuz evlerin üzerindeki kan sizin için belirti olacak. Kanı görünce üzerinizden geçeceğim. Mısır'ı cezalandırırken ölüm saçan size hiçbir zarar vermeyecek. Bugün sizin için anma günü olacak. Bu günü Rabbin bayramı olarak kutlayacaksınız. Gelecek kuşaklarınız boyunca sürekli bir kural olarak bugünü kutlayacaksınız. Bugün unutulmamalıdır diyor Tanrı. Bugünü kuşaklar boyunca hatırlamalısınız çünkü o kapının üzerindeki kanla kurtulduğunuzu, kusursuz bir kurbanla, o aracılığıyla kurtulduğunuzu unutmayacaksınız. Her yıl biraz önce kardeşlerimin gayet güzel anlattığı gibi bu fısıh bayramı olarak kutlanacaktı. Yıllar, yüzyıllar, yüzyıllar boyunca yaklaşık 1500 yıl bugün hep kutlandı ve hatırlandı. Çünkü Rabbin halkını kölelikten kurtardığı gündü. Mısır köleliğinden, Firavun'un gazabından kurtardığı gündü. Sulardan geçerek gelen bir adam, bir kral oğlu olarak büyümüş bir adam, halkını kölelikten kurtarmıştı. Olayı bu şekilde hatırladılar ve bunun anısına da kurban keserlerdi. 1500 yıl boyunca, 1500 kere demek ki bunu yaptılar. İyice bu zihinlere, ortak bilinçaltına kazınmış oldu. Kurtuluş için bu gereklidir. O zaman şu mesajı da herhalde almışlardır diye düşünüyoruz. Sizi kurtaracak olan Rabbin kanıdır. Kusursuz bir kurban gerekiyor. Bunu unutmayın ve bunu anmak için her yıl bu kurbanı kesin. Unutma, kurban kusursuz olmalı. Burada tarifte eder Tanrımız ama tabii ki insanların anlayışına da bırakmıştır kusursuz kurban. 1 yaşında olmalı. Şöyle de diyebilirsiniz. Benimki 2 yaşında ama küçük gösteriyor. Bunu kessem olmaz mı? Hayır, öyle olmuyor. Zaten bu nedenle sanırım bize gelmedi bu mesajlar. Dışarı geldi. Biz olsaydık bu dişi ama erkeksi bir hayvan. Bunu da kessek idare eder. Hasta olanı kessem de kurtulsam zaten. İşte olmazdı ve hepimiz yok olurduk. Bu yüzden Tanrı bize yollamamış demek ki. Evet, güzel kurban böyle olacak, kusursuz olacak. Ve şunu da belirtmek isterim ki bu Rabbin Mısır'ın üzerinden öfkesiyle geçtiği gece bazı Mısırlılar da kurtuldu. Bu evlere girenler veya kendi evine bunu uygulayan Mısırlılar da kurtuldu. Yani Tanrı bir ırkı değil, aslında kendisine itaat edenleri kurtarıyor. Buradan anlamamız gereken de bu. Yalnızca İsrailoğulları değil, Mısırlılara da açıktı bu mesaj. Tabii ki dinlerse. Şimdi biraz daha geriye doğru gidelim. Çünkü bir tur atıp tekrar döneceğiz. Biliyoruz ki İbrahim vardı. Tanrı ilk kez ona seslendi ve dedi ki, İbrahim oradan çık, şuraya git. Sana göstereceğim ülkeye git. Sana bir evlat vereceğim. Ve bu evlat ulusların babası olacak. Ve onun aracılığıyla bütün insanlığı kurtarıp bereketleyeceğim. Güzel. Tabii ki İbrahim aslında çocuk sahibi olacak yaşı çoktan geçmişti. Ve eşi de kısırdı ve üstelik o da yaşlıydı. Ve bunu duyunca eşinin güldüğünü biliyoruz. Ben mi doğuracağım deyip güldü eşi Sara. Ve Tanrı'nın eşiydi, çocuk oldu. Adını İshak koydular. İshak gülüş, gülmek demek. Sara Tanrı'ya güldüğü için Tanrı da onun adını İshak koydurdu. Hep bunu hatırlasınlar diye. Çünkü bana gülmüştünüz. Alın işte gülüş. Ona da gülün. Güzel. Bu kadar sevgili bir evlat ve onun aracılığıyla insanlık kurtulacak. Ama Tanrı birden şöyle bir ayet gönderdi. Yaratılış 22:2'ye bakalım. İshak'ı, sevdiğin biricik oğlunu al, Moria bölgesine git dedi. Orada sana göstereceğim bir dağda oğlunu yakmalık sunu olarak sun. Şimdi burası çok şaşırtıcı. Nereden çıktı? Yani hem kısır bir kadın aracılığıyla yaşlı bir adama evlat veriyorsun ve onun aracılığıyla bütün insanlığı kurtaracağım diyorsun. Sonra da git şu oğlunu kes ve yak diyorsun. Bu şimdi çok anlaşılmaz bir şey gibi görünüyor. Ama burada işte bir şey var, ince bir nokta var. Son derece ağır, son derece zor, zahmetli, moral bozan ve Tanrı'nın kimliği hakkında kuşku uyandıran bir şeydi bu. Tanrı zalim mi, dengesiz mi, ne yaptığını kestiremediğimiz birisine mi tapıyoruz? Yani bir söylediğini tutmayan, ayetlerini değiştiren, inkar eden, planları değişen, sürekli karar değiştiren garip birisi. Böyle bir Tanrı'ya itaat etmek sanırım zor olur, değil mi? Biraz kafa karıştırıcı çünkü. Özellikle sözünde durmayan birisi insan için bile şüphe uyandırır. Ama bu kadar karışık, gizem dolu, kafa karıştırıcı, zalimce bir istek herhalde İbrahim'i şoke etmişti. Ama İbrahim iman etmişti, Tanrı'ya güveniyordu. Bu güven nereden geliyordu? Bu güven işte içten gelen gerçek bir güven. Çünkü İbrahim o güne kadar Tanrı'ya iman etmiş kimseyi tanımadı. Hiçbir kiliseye gitmedi. Hiç kutsal kitabı yoktu. Hiç pastör tanımadı. Ne bir kutsal yazı okudu, ne bir dua bilirdi. Ama Tanrı ona görünmüştü. Yaratılış 17'ye 1'e baktığımız zaman Avram 99 yaşındayken Rab ona görünerek ben her şeye gücü yeten Tanrıyım dedi. Benim yolumda yürü, kusursuz ol. İşte kusursuzu şimdi bir kere daha görüyoruz. Kusursuz kuzular, kusursuz insanlar çünkü Tanrı kusursuz. Ve kendisini şöyle tanıtıyor. Ben her şeye gücü yeten Tanrıyım. Bu çok etkileyici. Ve İbrahim eminim ki oğlunu kesmeye götürürken o bunu hatırlıyordu. Rabbin gücü her şeye yeter. Onun Rab olduğunu kabul etmişti ve ona inanıyordu. Her şeye gücü yeten Rab buna da bir çözüm bulacaktır diye düşündü. Aslında Tanrı oğlunun canını istediğine göre oğlu şimdiden ölü sayılırdı, değil mi? Tanrı istiyor canını. O zaman oğlu ölü bir adamdı artık. Ama işte İbrahim bir şekilde Tanrı'ya güveniyordu. Bir şekilde aklı almasa da güvendi. Sonra oraya geldiler İbrahim, İshak ve diğerleri. 22'ye 5. İbrahim, yani burada Avram olarak görüyorsunuz. Aslında bir önceki ayette Avram'dı çünkü henüz baba olmamıştı. İbrahim ulusların babası demek. Burada artık İbrahim olmuştu. Çünkü İshak'ın babasıydı. Uşaklarına siz burada eşeğin yanında kalın dedi. Tapınmak için oğlumla birlikte oraya gidip döneceğiz. İbrahim burada yalan mı söyledi? Zannetmiyorum. O bir şekilde oğluyla geleceğine inanıyordu. Ama oğluyu kesecekti bir taraftan. Çok zor bir durum. Ve İshak da dağa tırmanırken kafasında bir takım sorular oluşmaya başladı. Şimdi İbrahim çok yaşlı. İshak genç bir adam. Ve odunları ona yükledi. Yakacak ya İshak'ı. Odunlar sırtında, İshak çıkıyor. Şimdi odunlar bende. Bir de ateş götürüyorlar. O zaman kibrit olmadığı için bir kabın içinde yanan bir ateş götürüyorlar. Ve İshak'ın kafasında sorular oluşmaya başladı. Nereye gidiyoruz? Ne oluyor? Babam beni nereye götürüyor? Bu işin sonu nereye varacak? En sonunda sordu. Baba, odun burada, ateş burada. Kurbanlık nerede dedi. Evet, belli ki kafasında soru işareti var. Ne yapabilirdi bu anda? Sırtından odunları atardı, koşarak kaçardı, uzaklaşırdı. Bir daha babasını görmezdi, başka bir yere yerleşirdi, başka bir kimlikle yaşardı, öyle giderdi. Ama o da babasına güveniyordu, işte mesele burada. O da babasına güveniyordu, ortada kurban yok. Bütün işaretler kötüye gidiyor ama babasına güvendi. 8. ayete bakalım. İbrahim şöyle dedi: oğlum, yakmalık sunu için kuzuyu Tanrı kendisi sağlayacak dedi. İkisi birlikte yürümeye devam ettiler. Ve vardıkları yerde, evet, bir takım işlemler yapıldı. Neredeyse kurban gerçekleşecekti ama o anda boynuzlarından çalıya takılmış bir koç gördüler ve o kurban edildi. İşte göklerdeki baba, hepimizin babası, orada koçu sağlamıştı ve kurban olarak İbrahim'in oğlunu değil, koçu aldı. Ve İbrahim de burada ilginç bir şey söyledi. Rab sağlar, Yahve Yire demek. Belki ilahilerden hatırlarsınız, geçer. Rab sağlar demektir. Rab sağlar. Buna güvenirseniz, evet, Rab sağlar. Rab sağlayan, veren bir Tanrı'dır. Her şeyin sahibidir ve sağlayacaktır. O zaman işte kesilmeye giderken bile Rab sağlar denirse, evet, sağlanır. Peki şimdi burada hikayeden şunu görüyoruz. Bu baba bize ne anlatmak istedi, göklerdeki babamız? Burada bir tek oğul var. Babası tarafından çok sevilen, çok değerli biricik oğul var. Çok kıymetli, çünkü yaşlanınca olmuş artık. İmkansız bir durumda. Sonra babasının iradesini tamamen kabul eden ve kendisini acılarla dolu bir yola, zahmetli bir yola düşen bir oğul var. Sırtında odunlarla, ağaçlarla tepeye doğru tırmanıyor. Böyle bir evlat var ve babasına güveniyor. Ölüme doğru gittiğini biliyor aslında, sezdi. Ama boyun eğdi ve ölümden döndü. Aslında bu bize kimi anlatıyor bu işaretler üzerinden gittiğimiz zaman? İsa Mesih'e geliyoruz. Yani nesiller öncesinden, bilinmezlik kadar eski bir zamandan işte bu işi Tanrı göstermiş bize. Çok önceden, ilk kendisini tanıttığı insan İbrahim'den başlayarak olacak her şeyi aslında gösterdi. Sırtında odunlarıyla dağa tırmanan ve ölümüne doğru giden bir evlat. Şimdi İsa Mesih'imize doğru dönüyoruz. Turumuzu böyle Mısır'dan başlayıp İbrahim'e kadar götürdük. Yuhanna 1:29'a bir daha bakalım. Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi: İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu. İşte kusursuz kurban. İşte Tanrı'nın oğlu, işte kralın oğlu. Ve Adem'den değil, Tanrı'dan geldiği için de gerçekten kusursuz, insanın günahlarından ayrı, tamamen bağımsız. Ve İsa Mesih, evet, bir fısıh bayramı günü arifesinde Kudüs'e geldi. Demin dinledik gayet güzel kardeşlerden. İşte o fısıh bayramının, kölelikten kurtuluşun ve o kurtuluşla birlikte yaşananların hatırlandığı fısıh günü. Ne demişti Tanrı? Bir kurban, kusursuz kurban aracılığıyla o kanı kapılarınıza süreceksiniz ve size ölüm olmayacak. Ölüm size uğramayacak demişti. İşte halk o günü kutlamak için gidiyordu, pazarda kuzuları satın alıyordu. Ama Tanrı kuzusu burada biliyordu ki asıl kurban kendisiydi. Son ve gerçek kurban kendisi olacaktı. Halk kuzuları gözden geçiriyordu. Boynuzu kırık olmasın, topal olmasın. Çünkü kusursuz olmalıydı. Ama kusursuz kuzu zaten çarmıha doğru yürüyordu. Halk pazarlığını yapıyordu. Ama Tanrı'nın kuzusu kendini karşılıksız veriyordu. Halk satın aldığı kuzunun bedelini ödüyordu. Ama kuzu aslında onların günahlarının bedelini almaya gelmişti. Ve Yahuda Tanrı'nın kuzusunu 30 gümüşe sattı. Ama oğul herkesin bütün günahlarını satın aldı. Ve bizleri kurtardı. Ve şöyle dedi. Yuhanna 10:9. Kapı benim. Bir kimse benim aracımla içeri girerse kurtulur. Girer çıkar ve otlak bulur. O zaman işte o Mısır'daki kapı, işte kusursuz kuzu ve onun kanı ve onun kapısı. İşte o kapıdan girerseniz zaten sizin için ödenmiş olan bedeli ödenmiş olan kurtuluşu kazanacaksınız hiçbir şekilde ödeme yapmadan. Tam pansiyon, her şey dahil, kurtuluş. İsa Mesih işte bize bunu hazırladı baba aracılığıyla. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbirisi mahvolmasın. Size işaret edilen gün geldiğinde İsa'nın kanı altından geçmiş olanlar ölmeyecekler. Evet, daha önce de Tanrı'nın gösterdiği gibi, örnek verdiği gibi ölmeyecekler. Çünkü Tanrı onların kendi halkı olduğunu bilecek ve hiçbir zarar görmeyecek. Çünkü Rabbimiz bizi Mısır'da kölelikten kurtaran Tanrımızdır, önderimizdir ve bizleri asıl bu hayatın günahından ve köleliğinden kurtarmak için geldi. Ölümden kurtarmak için geldi. Biz şimdi Tanrı'nın yeniden harekete geçip sonsuz kurtarışı sağlayacağı güne kadar beklemek durumundayız. Peki şimdi bir noktaya geliyorum. Buradaki durumumuz nedir? Öyküye baktığımızda kime benzetiyoruz kendimizi? Bir karanlığın içinde yürüyoruz. Sırtımızda bir takım yükler var. Durum bazen hiç de iyi gibi gözükmüyor. Sanki sonu kötü bitecek bir şeye gidiyormuşuz gibi geliyor. Bu olur. Bu işten yakamı nasıl sıyırırım, nasıl kurtulurum, kendim ne yapmalıyım, kaçayım mı, gideyim mi diye düşünebiliriz. İshak da bunu düşünmüştü. Ama yapmadı çünkü o babasına güvendi, baba da gerçek babaya güveniyordu. Demek ki bizler bu hikayedeki İshak gibiyiz. Evet, bazen zorlanacağız, yokuşlardan çıkacağız, aklımıza bir takım kötü düşünceler, şüpheler gelecek. Bazen imanımız sarsılır gibi olacak. Bütün belirtiler ters yönde olsa bile biz şunu biliyoruz ki biz sırtımızı çarmıha dayamışız. O zaman bizi kurtaracak olan şey orada. İshak onu bilemezdi ama biz biliyoruz, gördük. Ve yaşanmış olan işte bu tarih, bu işaretler hepsi bizi bu noktaya kadar getirdi. Ve sıkıntıda olduğumuz zaman şunu düşünmeliyiz. Rab sağlar. Rab sağlar. Ne kadar imkansızlık içinde olsak, mantık dışı olsa bile, akıl dışı bir durum bile olacak olsa, evet Rab sağlar. Bunu düşünürsek olaylar biraz daha kolay olacaktır. Çünkü Rab bunu çeşitli işaretlerle gösterdi. Binlerce yıldır gösterdi. Göstermeye devam ediyor. O yüzden bir sıkışıklık, bir herhangi bir sıkıntı olursa rehberimiz burada. Bunun içinde olmuş ve olacakları görüyoruz. Kendi hikayemizi görüyoruz. Tanrı'nın bizler için hazırladığı kurtuluşu görüyoruz. O zaman her şey burada. Ve biz o günü bekliyoruz. Şüpheye düşmeden, korkmadan, güvenimizi kaybetmeden. Çok teşekkürler. Tanrı sizi korusun, kutsasın ve bereketini üzerinizden eksik etmesin. Tanrı sağlayacaktır. Her zaman yanınızda olacaktır.